Ayrım 37, sayfa 468. Langdon'ın aklı karışmıştı. Şu anda Vatikan'a beklenen tek kişi basının son dakika kurtarıcısı dediği kişiydi. Roger onun faydalı bir bilgiye sahip olduğunu, Langdon dona kalmıştı. Yüce Tanrım. Haşhaşin budalaca sırıtırken Langdon'ın anlamakta güçlük çekmesinden keyif alıyordu. Ben de Janus'un içeri nasıl gireceğini merak etmiştim. Sonra karavandayken radyoyu dinledim. Son dakika kurtarıcısı hakkındaki haberi. Gülümsedi. Vatikan, Janus'u kollarını açarak karşılayacak. Langdon geriye doğru sendeler gibi oldu. Kurtarıcı Janus'muş. Akla gelmeyecek bir kandırmacaydı. Illuminati liderine Kamerlengo'nun odasına kadar muhafızlarca eşlik edilecekti. Ama Janus, Roger'ı kandırmayı nasıl becerdi? Yoksa Roger da mı işin içindeydi? Langdon ürperdiğini hissetti. Gizli arşivlerde boğulma tehlikesiyle yüz yüze geldiğinden beri Roger'a güvenmiyordu. Haşhaşin aniden çubuğunu ileri iterek Langdon'ın yan tarafında sıyrık açtı. Öfkesi had safhaya gelen Langdon yerinde sıçradı. Janus dışarı sağ çıkamayacak. Haşhaşin omuzlarını silkti. Bazı şeylerin uğrunda ölmeye değer. Langdon katilin ciddi olduğunu anladı. Janus intihar göreviyle Vatikan'a mı geliyordu? Bir onur meselesi miydi? Langdon bir an için tüm korkunç döngüyü düşündü. Illuminati planı başarıya ulaşmıştı. Illuminati'nin Papa'yı öldürerek kasıtsız olarak iktidara getirdiği rahip kıymetli bir düşman olup çıkmıştı. Illuminati lideri son saldırısını yaparak onu ortadan kaldıracaktı. Langdon birden arkasındaki duvarın yok olduğunu hissetti. Esen serin havayla birlikte geriye doğru sendeledi. Balkon. Haşhaşin'in ne düşündüğünü şimdi anlıyordu. Langdon o anda arkasındaki uçurumun aşağıdaki avluya kadar 30 metre farkına vardı. İçeri girerken görmüştü. Haşhaşin hiç vakit kaybetmedi. Aniden saldırarak hamle yaptı. Mızrağı Langdon'un gövdesine sıyırdı. Langdon geriye kaçınca sivri uç sadece gömleğini yırtmıştı. Sivri uç yeniden saldırdı. Langdon biraz daha geriye kaçınca tam arkasındaki korkulukları hissetti. Bir sonraki hamle onu öldürecekti ve Langdon saçma sapan davranıyordu. Yana dönerek uzandı ve avuç içini yakan bir acıyla çubuğu tuttu. Langdon dayanmaya çalışıyordu. Haşhaşin hiç istifini bozmadı. Bir süre ağırlıklarını birbirlerine vererek yüz yüze mücadele ettiler. Haşhaşin'in pis kokulu nefesi Langdon'ın burun deliklerine doluyordu. Demir çubuk kaymaya başlamıştı. Haşhaşin çok kuvvetliydi. Langdon son bir çaresiz hamleyle Haşhaşin'in yaralı parmağını ayağını basmak için tek bacağını kaldırarak tehlikeli biçimde dengesini bozdu. Ama adam bir profesyoneldi ve zayıflığını korumayı başarmıştı. Langdon elindeki son kartı oynamıştı ve kaybedeceğini biliyordu. Haşhaşin'in yukarı kalkan kolları Langdon'ı korkuluklara yasladı. Korkuluklar kalçasının tam altına yaslandığında Langdon arkasındaki boşluktan başka hiçbir şey hissetmiyordu. Haşhaşin demir çubuğu çaprazlamasına çevirerek Langdon'ın göğsüne doğrulttu. Langdon'ın sırtı uçurumun üstünde kavis çizmişti. Haşhaşin küçümseyici bir tavırla "Maassalamah" dedi. Güle güle. Haşhaşin acımasız bir bakışla son kez itti. Langdon'ın ağırlık merkezi değişince ayağı yerden kesildi. Langdon son hayatta kalma umuduyla üstünden sarktığı trabzana tutunuyordu. Sol eli kaydı ama sağ eliyle hala tutunuyordu. Sonunda ayakları yerden kesilmiş bir halde baş aşağı sarkıyor, tek eliyle tutunmaya çalışıyordu. Onun üstüne eğilen Haşhaşin çubuğu başının üstünde kaldırıp ezici darbeyi indirmeye hazırlandı. Çubuk hareketine başladığı sırada Langdon bir hayal gördü. Belki de yaklaşan ölümün kendisinden ya da korkudan kaynaklanıyordu. Ama o anda Haşhaşin'in etrafında başka bir hava sezinledi. Bir anda arkasında kuvvetli bir ışık belirmişti. Fırlatan bir ateş topu gibiydi. Haşhaşin hamlesini henüz tamamlayamadan elindeki çubuğu düşürdü ve acıyla çığlık attı. Demir çubuk Langdon'ın yanından geçerek gümbürtüsüyle gecenin sessizliğini bozdu. Haşhaşin dönerek ondan uzaklaştığında Langdon katilin sırtında su toplayan meşale yanığını gördü. Victoria'ya bakmak için kenara kayınca onun öfkeli gözlerle Haşhaşin'in karşısına dikildiğini gördü. Victoria meşaleyi önünde sallarken yüzündeki intikam ifadesi alevlerle ışıldıyordu. Langdon onun nasıl kurtulduğunu bilmiyor ve umursamıyordu. Parmaklığın üstünden kendini doğrultmaya başladı. Karşılaşma kısa sürecekti. Haşhaşin artık ölümlü bir rakipti. Katil hiddetle haykırarak Victoria'nın üstüne atladı. Victoria kenara kaçmaya çalıştı ama adam elinden almaya çalıştığı meşaleyi yakalayarak çoktan üstüne çıkmıştı bile. Langdon beklemedi. Korkuluktan ileri sıçrayarak sıktığı yumruğunu Haşhaşin'in sırtındaki kabarcıklı yanığın üstüne indirdi. Çığlık adeta tüm Vatikan'da yankılanmıştı. Sırtı ızdırapla yaylanan Haşhaşin bir süre dona kaldı. Elinden bıraktığı meşaleyi Victoria onun yüzüne doğru itti. Sol gözü yanarken etten çıkan cızırtılar duyuldu. Elini yüzüne götürerek yeniden feryat etti. Victoria, göze göz diye tısladı. Meşaleyi raket gibi savurup vurduğunda Haşhaş'ın parmaklıkların üstüne sırtüstü düştü. Langdon'la Victoria aynı anda yanına koşarak onu kaldırıp itmeye başladılar. Haşhaş'ın vücudu parmaklığın üstünden gecenin içine doğru arka üstü düştü. Çığlık duyulmadı. Çok aşağıdaki güllelerin üstüne kolları bacakları açık halde düştüğünde sadece omurgasından gelen çatırtı sesi duyulmuştu. Langdon dönüp hayretle Victoria'ya baktı. Gevşek ipler gövdesinden ve omuzlarından sarkıyordu. Gözleri cehennem gibi parlıyordu. Houdini yoga bilirdi. 109. Bu sırada San Pietro meydanında İsviçreli muhafızlar duvarı emirler yağdırarak ve dağınık düzene geçerek kalabalığı daha güvenli bir uzaklığa itmeye çalışıyordu. Hiç yararı yoktu. Kalabalık laf anlamıyordu ve Vatikan'ın muhtemel kötü sonuyla kendi güvenliklerinden daha çok ilgiliydiler. Meydandaki büyük medya ekranları karşı madde kutusunun canlı geri sayımını iletiyordu. İsviçreli muhafızların güvenlik monitöründen direkt bildirim. Kamerlengo'nun iyi dilekleri. Maalesef kutunun geri sayım görüntüsü kalabalığı geri itmeye hiç yardımcı olmuyordu. Görünüşe bakılırsa meydandaki insanlar kutunun içinde asılı duran minik damlacığa bakıp düşündükleri kadar tehlikeli olmadığına karar vermişlerdi. Şimdi de geri sayım saatini de görebiliyorlardı. Patlamaya 45 dakikadan az kalmıştı. Kalıp izlemek için çok vakit vardı. Her şeye rağmen İsviçreli muhafızlar Kamerlengo'nun dünyaya gerçeği bildirme ve sonra Illuminati ihanetinin gerçek görüntülerini medyaya verme kararının usta bir manevra olduğu konusunda hemfikirdiler. Illuminati hiç şüphesiz Vatikan'ın bu zor durum karşısında her zamanki gibi suskun kalmasını beklemişti. Bu gece değil. Kamerlengo Carlo Ventresca etkili bir düşman olduğunu kanıtlamıştı. Sistine Şapeli'nde Kardinal Mortati endişelenmeye başlamıştı. Saat 23.15'i geçmişti. Kardinallerin çoğu dua etmeye devam ediyordu. Ama diğerleri çıkışın etrafında toplanmışlardı. Saat yüzünden tedirgin oldukları belliydi. Kardinallerin bazıları kapıyı yumruklamaya başladılar. Kapının dışındaki Teğmen Cartrand yumruklamaları duyuyor ve ne yapması gerektiğini bilemiyordu. Saatine baktı. Yüzbaşı Roger, o haber verene kadar kardinallerin dışarı çıkmasına izin verilmemesi konusunda sıkı emirler vermişti. Kapıdaki yumruklamalar şiddetlendiğinde Cartrand huzursuzlaştı. Yüzbaşı acaba unuttu mu diye düşünüyordu. Yüzbaşı gizemli telefondan sonra çok dengesiz davranmaya başlamıştı. Cartrand telsizini çıkardı. Yüzbaşı, ben Cartrand, vakit doldu. Sistine'yi açayım mı? O kapı kapalı kalıyor, sana bu emri verdiğimi hatırlıyorum. Evet efendim, ben sadece, misafirimiz kısa süre sonra gelecek. Yukarı birkaç adam çıkar ve Papa'nın özel dairesinin kapısını koru. Kamerlengo hiçbir yere gitmeyecek. Anlamadım efendim. Neyi anlamadın efendim? Hiçbir şey efendim, gidiyorum. Yukarıda Papa'nın özel dairesinde Kamerlengo derin düşüncelere dalmış bir halde ateşe bakıyordu. Bana güç ver Tanrım, bize bir mucize gönder. Geceyi çıkarıp çıkaramayacağını merak ederek kömürleri karıştırdı. 110. Saat 23.23'tü. Victoria Angelo Kalesi'nin balkonunda titreyerek Roma'ya bakıyordu. Gözleri yaşarmıştı. Robert Langdon'a sarılmayı çok istiyordu ama yapamadı. Vücudu uyuşmuştu. Kendine gelmeye çalışıyordu. Enerji depoluyordu. Babasını öldüren adam aşağıda ölü yatıyordu ve kendisi de neredeyse kurban oluyordu. Langdon'ın eli omzuna dokunduğunda sıcaklığın akışı büyülü bir şekilde buzu kırdı. Vücudu hayata döndü. Sis kalktı ve arkasını döndü. Robert çok kötü görünüyordu. Islak ve darmadağınık. Onu kurtarmaya gelirken çok ıstırap çektiği belliydi. Teşekkür ederim diye fısıldadı. Langdon yorgun bir ifadeyle gülümseyerek ona teşekkürü hak edenin esas kendisi olduğunu hatırlattı. Gerçekte onun omuzlarını yuvasından çıkarma yeteneği ikisinin de hayatını kurtarmıştı. Victoria gözlerini sildi. Burada sonsuza dek onunla birlikte kalabilirdi ama teneffüs kısa sürecekti. Langdon buradan çıkmak zorundayız dedi. Victoria'nın aklı başka yerdeydi. Vatikan'a doğru bakıyordu. Dünyanın en küçük ülkesi tedirgin edecek kadar yakın görünüyor, medya ışıkları altında bembeyaz parıldıyordu. San Pietro meydanının büyük bir kısmının insanlarla dolduğunu görünce şok oldu. İsviçreli muhafızlar görünüşe bakılırsa sadece 45 metre geriye kadar geriletmeyi başarabilmişti. Meydanın üçte birinden az. Meydanı kuşatan kalabalık şimdi yoğunlaşmıştı. Daha güvenli uzaklıkta olanlar daha yakından bakmak için sıkıştırıyor, diğerlerini içeri itiyorlardı. Victoria çok yakınlar diye düşündü. Çok fazla yakınlar. Langdon donuk bir sesle ben geri dönüyorum dedi. Victoria duyduğuna inanamayarak ona döndü. Vatikan'a mı? Langdon ona kurtarıcıdan ve bunun nasıl bir hile olduğundan bahsetti. Janus adındaki Illuminati lideri Kamerlengo'yu dağlamaya bizzat geliyordu. Son Illuminati hakimiyeti eylemi. Langdon, Vatikan'daki kimse bilmiyor dedi. Onlarla temasa geçmemin hiçbir yolu yok ve bu herif her an gelebilir. Onun içeri girmesine izin vermeden muhafızları uyarmalıyım. Ama kalabalığı aşmanın imkanı yok. Langdon'ın sesi kendinden emindi. Bir yolu var, inan bana. Victoria bir kez daha tarihçinin onun bilmediği bir şeyi bildiğini hissetti. Ben de geliyorum. Hayır, neden ikimizi de riske? O insanları oradan çıkarmanın bir yolunu bulmak zorundayım. Çok büyük bir tehlikedeler. Tam o sırada üzerinde durdukları balkon sallanmaya başladı. Sağır edici bir gürültü tüm kaleyi sarstı. Sonra San Pietro yönünden gelen beyaz bir ışık gözlerini kamaştırdı. Victoria'nın aklında sadece bir düşünce vardı. Aman tanrım, karşı madde erken imha oldu. Ama patlama yerine kalabalıktan muazzam bir bağırış yükseldi. Victoria gözlerini kısarak ışığa baktı. Bir sürü medya ışığı şimdi onlara çevrilmiş gibiydi. Herkes onlara doğru dönmüştü. Bağırıyor ve işaret ediyorlardı. Gürültü arttı. Meydandaki hava birdenbire neşelenmiş gibiydi. Langdon şaşırmıştı. Neler? Gökyüzü gümbürdedi. Kulenin arkasından aniden papalığa ait helikopter çıktı. 15 metre üzerlerinde gümbürdeyerek Vatikan şehrine doğru düz bir hat çizerek ilerliyordu. Medya ışıklarıyla aydınlanmış bir halde üzerlerinden geçerken kale sarsıldı. Helikopter geçerken ışıklar onu izledi. Langdon ve Victoria tekrar karanlıkta kaldılar. San Pietro meydanına inmek üzere olan kocaman makineyi izlerlerken Victoria çok geç kaldıklarını düşünerek endişelendi. Helikopter bir toz bulutu kaldırıp bazilikanın merdiveninin en alt basamağına değerek meydanın kalabalıkta bazilika arasındaki açık kısmına indi. Victoria, giriş diye buna derler dedi. Beyaz mermerin üzerinde ufacık bir nokta halindeki insanın Vatikan'dan çıkıp helikoptere doğru yürüdüğünü görebiliyordu. Başındaki parlak kırmızı bere olmasa figürü tanımasının imkanı yoktu. Kırmızı halı karşılaması. Bu Roger. Langdon yumruğunu korkuluğa indirdi. Biri onları uyarmalı. Gitmek için arkasını döndü. Victoria kolunu yakaladı. Bekle. Bir şey daha görmüştü. Gözlerine inanamadığı bir şey. Titreyen parmaklarla helikopteri işaret etti. Bu uzaklıktan bile yanılma payı yoktu. İniş merdiveninden inen bir figür vardı. O kadar benzersiz bir şekilde hareket ediyordu ki bu figür ancak tek bir kişi olabilirdi. Figür oturuyor olmasına rağmen açık meydanda zahmetsiz bir kontrol ve şaşırtıcı bir hızla ilerliyordu. Elektrikli bir tahtta oturan bir kral. Bu Maximilian Kohler'di. 111. Belvedere avlusunun zenginliği Kohler'in midesini bulandırmıştı. Büyük ihtimalle tavandaki altın varak tek başına bir yıllık kanser araştırması masraflarını karşılardı. Roger Kohler'i papalık sarayına giden dolambaçlı yoldaki özürlü rampasından çıkardı. Kohler, asansör yok mu diye sordu. Elektrik yok. Roger karanlık binada etraflarındaki yanan mumları gösterdi. Araştırma taktiğimizin bir parçası. Kesinlikle başarısız olan taktikler. Roger başını salladı. Kohler yeni bir öksürük nöbetine girdi. Bunun son krizi olabileceğini biliyordu. Bu tamamıyla istenmeyen bir düşünce de değildi doğrusu. En üst kata çıkıp koridorda Papa'nın özel dairesine doğru ilerlerken endişeli görünen dört İsviçreli muhafız onlara doğru koştu. Yüzbaşı, burada ne yapıyorsunuz? Bu adamın bilgisi olduğunu sadece Kamerlengo ile konuşacak. Muhafızlar şüpheli ifadelerle geri çekildiler. Roger sertçe, Kamerlengo'ya CERN'in direktörü Maximilian Kohler'in onu görmeye geldiğini söyleyin, hemen dedi. Peki efendim. Muhafızlardan biri Kamerlengo'nun dairesine doğru koştu. Diğerleri görevlerine devam ettiler. Endişeli görünen Roger'ı inceliyorlardı. Bir saniye yüzbaşı, misafirinize haber vereceğiz. Ama Kohler durmadı. Sertçe dönerek sandalyesini nöbetçilerin etrafında ilerletti. Nöbetçiler dönerek yanında koşuşturmaya başladılar. Fermati, efendim, durun. Kohler onlardan nefret ettiğini hissetti. Dünyadaki en seçkin güvenlik kuvveti bile herkesin sakatlara karşı hissettiği acıma duygusuna sahipti. Kohler sağlıklı bir adam olsaydı nöbetçiler onu yakalardı. Kohler, sakatlar güçsüzdür diye düşündü. Tüm dünya buna inanıyor. Kohler buraya geliş amacına ulaşmak için çok az vakti olduğunu biliyordu. Aynı zamanda bu gece burada ölebileceğini de biliyordu. Bunu ne kadar az önemsediğine şaşırıyordu. Ölüm, ödemeye hazır olduğu bir bedeldi. Hayatı boyunca çalışmasının, Kamerlengo Ventresca gibi biri tarafından yok edilmesine izin vermemek için çok şeye katlanmıştı. Muhafızlar önden koşup koridorda bir sıra oluşturarak "Signor" diye bağırdılar. "Durmak zorundasınız." İçlerinden biri yana takılan silahını çekip Kohler'e doğrulttu. Kohler durdu. Pişman görünen Roger araya girdi. "Bay Kohler, lütfen. Sadece bir saniye sürecek. Papa'nın özel dairesine kimse haber verilmeden giremez." Kohler, Roger'ın gözlerinden beklemekten başka seçeneği olmadığını okudu. Kohler pekala diye düşündü. "Bekleriz." Muhafızlar Kohler'i acımasızca yaldızlı bir boy aynasının önünde durdurmuşlardı. Kendi çarpık şeklinin görüntüsü Kohler'i tiksindirdi. Eski öfke bir kez daha yüzeye çıktı. Bu ona güç verdi. Şimdi düşmanlarının arasındaydı. Bunlar saygınlığını çalan insanlardı. Bunlar o insanlardı. Onlar yüzünden bir kadının dokunuşunu asla hissedememişti. Bir ödülü kabul etmek için asla ayağa kalkamamıştı. Bu insanlar hangi gerçeğe sahip, hangi kanıta? Lanet olsun. Eski masallar kitabına mı? Gelecek mucize vaatlerine mi? Bilim her gün mucizeler yaratıyor. Kohler bir müddet kendi duygusuz gözlerine baktı. Bu gece dinin ellerinde ölebilirim diye düşündü. Ama bu ilk kez olmayacak. Bir anlığına 11 yaşına döndü. Ailesinin Frankfurt malikanesindeki yatağında yatıyordu. Altındaki çarşaflar Avrupa'nın en iyi ketenindendi ama terden sırılsıklam olmuştu. Genç Max yanıyormuş gibi hissediyordu. Vücudundaki ağrı hayal edilemeyecek kadar fazlaydı. Yatağının yanında iki gündür orada olan annesi ve babası diz çökmüş, dua ediyorlardı. Karanlığın içinde Frankfurt'un en iyi 3 doktoru duruyordu. Doktorlardan biri yeniden düşünmeniz konusunda ısrar ediyorum dedi. Çocuğa bakın, ateşi yükseliyor, çok acı çekiyor. Ama Max annesinin cevabını daha o söylemeden biliyordu. Gott wird ihn behüten. Max evet diye düşündü. Tanrı beni koruyacak. Annesinin sesindeki inanç ona güç verdi. Tanrı beni koruyacak. Bir saat sonra Max tüm vücudu bir arabanın altında eziliyormuş gibi hissetti. Ağlamak için bile nefes alamıyordu. Diğer doktor, oğlunuz çok acı çekiyor dedi. En azından ağrısını yatıştırmama izin verin. Çantamda basit bir iğne. Ruhe bitti. Max'ın babası gözlerini açmadan doktoru susturdu, dua etmeye devam etti. Baba lütfen, Max haykırmak istiyordu. Ağrıyı durdurmalarına izin ver. Ama kelimeleri bir öksürük kasılmasında kayboldu. Bir saat sonra ağrı daha da kötüleşmişti. Doktorlardan biri, oğlunuz felç olabilir diyerek onları azarladı. Hatta ölebilir. Yardımcı olacak ilaçlarımız var. Frau ve Herr Kohler buna izin vermezlerdi. Tıbba inanmıyorlardı. Kim oluyorlardı da Tanrı'nın büyük planına karışıyorlardı. Daha kuvvetli dua ettiler. Sonuçta Tanrı onları bu çocukla kutsamıştı. Tanrı çocuğu neden geri alacaktı ki? Annesi Max'a güçlü olmasını fısıldadı. Tanrı'nın onu sınadığını söyledi. Kutsal kitaptaki İbrahim hikayesinde olduğu gibi, inanç sınavı. Max inanmaya çalıştı ama ağrı dayanılmazdı. Doktorlardan biri sonunda buna seyirci kalamam dedi ve koşarak odadan çıktı. Şafak vaktinde Max neredeyse bilincini kaybetmişti. Vücudundaki her kas acıyla kasılıyordu. İsa nerede diye düşünüyordu. Beni sevmiyor mu? Max yaşamın vücudundan çıktığını hissediyordu. Annesi yatağın kenarında uyuyakalmıştı. Elleriyle hala ona sarılıyordu. Max'ın babası ayakta durmuş pencereden şafağı seyrediyordu. Kendinden geçmiş gibiydi. Max onun merhamet dileyen aralıksız dualarının alçak mırıltısını duyabiliyordu. Max o sırada üzerinde uçan figürü hissetti. Bir melek mi? Max zar zor görebiliyordu. Gözleri şişkinlikten kapanmıştı. Figür kulağına fısıldadı. Ama bu bir meleğin sesi değildi. Max onun doktorlardan biri olduğunu fark etti. İki gündür hiçbir yere gitmeden köşede oturan ve İngiltere'den bir takım yeni ilaçlar getirtmesine izin vermeleri için annesiyle babasına yalvaran doktor. Doktor, eğer bunu yapmazsam diye fısıldadı, kendimi asla affetmeyeceğim. Sonra nazikçe Max'ın zayıf kolunu tuttu. Keşke daha önce yapsaydım. Max kolunda hafif bir iğne batması hissetti. Ağrıdan güçlükle hissedebiliyordu. Sonra doktor sessizce eşyalarını topladı. Gitmeden önce elini Max'ın alnına koydu. Bu senin hayatını kurtaracak. İlacın etkisine inanıyorum. Max birkaç dakika içinde sanki bir tür sihirli ruhun damarlarında dolaştığını hissetti. Sıcaklık vücuduna yayılıp ağrısını azalttı. Sonunda Max günlerdir ilk kez uyudu. Ateş düştüğünde annesi ve babası bunun Tanrı'nın mucizesi olduğunu ilan ettiler. Ama oğullarının sakat kaldığı belli olduğunda ümitsizliğe kapıldılar. Oğullarını tekerlekli iskemleyle kiliseye götürdüler ve tavsiye vermesi için papaza yalvardılar. Papaz onlara, bu çocuğun yaşaması dedi, Tanrı'nın bir lütfu. Max hiçbir şey söylemeden dinledi ama oğlumuz yürüyemiyor. Frau Kohler ağlıyordu. Papaz kederle başını salladı. Evet, görünüşe bakılırsa Tanrı yeteri kadar inançlı olmadığı için onu cezalandırmış. Bay Kohler, konuşan önden koşan İsviçreli muhafızdı. Kamerlengo sizi huzuruna kabul edeceğini söylüyor. Kohler koridorda tekrar hızlanarak homurdandı. Muhafız, ziyaretinize şaşırdı dedi. Eminim, Kohler ilerledi. Onunla yalnız görüşmek istiyorum. Muhafız, imkansız dedi. Kimse onunla. Roger, teğmen diye bağırdı. Görüşme Bay Kohler'in istediği gibi olacak. Muhafız inanamayan gözlerle bakıyordu. Roger, Papa'nın özel dairesinin dışında muhafızların Kohler'i içeri almadan önce standart önlemleri almalarına izin verdi. Kohler'in tekerlekli iskemlesinin üzerindeki bir sürü elektronik alet, elde tutulan metal dedektörü işe yaramaz kılmıştı. Muhafızlar üstünü aradılar ama sakatlığı bu işi doğru düzgün yapamayacak kadar utanmalarına sebep oluyordu. Sandalyesinin altına takılı tabancayı bulamadılar. Ondan diğer nesneyi de alamadılar. Kohler'in bu geceki olaylar zincirine unutulmayacak bir son getireceğini bildiği şeyi. Kohler, Papa'nın özel dairesine girdiğinde Kamerlengo Ventresca yalnızdı. Sönmek üzere olan ateşin yanına diz çökmüş dua ediyordu. Gözlerini açmadı. Kamerlengo, "Bay Kohler," dedi. "Beni şehit etmeye mi geldiniz?"